Fiyatla muhabbet.
Enflasyon düşüyor ama fiyatlar artıyor. Nasıl oluyor? TÜİK sayesinde. Kendini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtan kırmızı montlu bir kişi beni Allah gönderdi diyerek bir vatandaşı 2500 lira dolandırdı. Oğlum hepimiz paranoyak olduk ya. Karabağlar Spor Kulübü'ne sınırsız kelle paça çorbasına transfer olmuş adam. Hayvanları Koruma Derneği'ne horoz dövüşü baskını yapılmış. Horozlara el konulmuş. Tavuklar yorum yapmamış. Ekmeğimizin peşindeyiz demişler.
Nihat'la muhabbet. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda. Benzersiz tasarruf teknolojileriyle performansı ve tasarrufu yüksek Daikin yeni nesil akıllı kombi Nihat'la muhabbeti sunar.
Kederlerden boğuldum, bir çare düştüm, ezildim. Ne arar gönül çıkmazlarda, çare hayat senin elinde. Elden yar olmaz, dinle beni. Senin tek dostun yine sen. Aç gözünü seyreyle dünyayı. Neler görüyor gönül pencereden? Ha bir adım önde arkada, nedir canım bu koşuşturma? Anam beni bir kere doğurdu, bir daha gelmem dünyaya. Ha bir adım önde arkada, nedir canım bu koşuşturma? Anam beni bir kere doğurdu, bir daha gelmem dünyaya. Kederlerden boğuldum, bir çare düştüm, ezildim. Ne arar gönül çıkmazlarda, çare hayat senin elinde. Elden yar olmaz, dinle beni. Senin tek dostun yine sen. Aç gözünü seyreyle dünyayı. Neler görüyor gönül pencereden? Ha bir adım önde arkada, nedir canım bu koşuşturma? Anam beni bir kere doğurdu, bir daha gelmem dünyaya. Ha bir adım önde arkada, nedir canım bu koşuşturma? Anam beni bir kere doğurdu, bir daha gelmem dünyaya. Kere doğurdu, bir daha gelmem dünyaya. Ha bir adım önde arkada, nedir canım bu koşuşturma? Anam beni bir kere doğurdu, bir daha gelmem dünyaya.
en kafa radyosundan, kafa radyodan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı, yeni haftanın başındayız. Tarih 25 Mart, 7'yi 5 dakika geçiyor saat. Rüzgarın epey şiddetli, hatta bir miktar fırtına tadında olduğu
bugün yine yazmak istedim
bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına.
Baktım elim gitmiyor, yaktım bir sigara.
Yerel seçimler öncesi artık son hafta.
Gece içtim yokluğunun hatırına.
Pankartlardan
dedim yine.
Gökyüzünü görmemizi engelleyen afişlerden.
Bugün de yaktım bir sigara.
Sırt pırt önümüzden, yanımızdan, sağımızdan, solumuzdan geçen. Ve 2024 yılında böyle oy istenir mi diye içimizden geçirdiğimiz o seçim arabalarından, minibüslerinden, hoparlörlerinden kurtulmaya artık son bir hafta.
Yakal ya git, bıraktın ortada, cesaretli ol, biraz gerek yok bu yıllara. Söyle yazık değil mi bana? Gece içtim yokluğunun hatırına, günaydın dedim yine boş duvarlara. Sensizim bugün de yaktım bir sigara. Ah yakal ya git, bıraktın ortada, cesaretli ol, biraz gerek yok bu yıllara. Söyle yazık. Cesaretli ol, biraz gerek yok bu yıllara. Söyle yazık değil mi bana? Ah canım nasıl yanıyor, sarıl bana biraz gül. Ah ne çok ihtiyacım var sana, gel beni hayata döndür. Yakal ya git, bıraktın ortada, cesaretli ol, biraz gerek yok oyunlara. Söyle yazık değil mi bana? Ah yakal ya git, bıraktın ortada.
Tabii bir yandan kurtulacağız artık bu seçim terhanesinden bu haftanın sonunda, ama bu hafta epey bir zor geçecek, onu söyleyeyim size.
Bana.
Artık çünkü böyle son sözler söylenecek, son kozlar, tabii kendilerine göre son kozlar oynanacak. Artık o koz neyse, yani maça mıdır, sinek midir, onu bilemeyiz. Kozun içeriğiyle alakalı, kimisi yalan dolan olacak, kimisi belki vaat şeklinde olacak, ama bu hafta artık son hafta olduğu için dediğim gibi son kozlarını, son böyle hamlelerini yapacaklar hem siyasi partiler hem adaylar. Tabii mevzu daha çok İstanbul'muş gibi görünüyor. Öyle olmasa İstanbul'un her sokağında bir bakan. Bayağı bildiğim bakanlar çalışıyorlar yani. AKP'nin adayı kazansın diye tüm bakanlar seferber olmuş vaziyetteler. İstanbul'a ağırlık vereceklerdir bu son hafta diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu hafta İstanbul'daysanız her an bir bakana denk gelebilirsiniz. Onu da zaten konvoydan falan anlarsınız. Böyle sağa çek aa falan sesleriyle bu hafta bol bol tacize uğrarız diye düşünüyorum İstanbul'da. Şimdi hem bunu yapıp, yani hem böyle İstanbul'un caddelerinde, sokaklarında gezerken yolları kapattıran, her 100 metreye bir trafik polisi diken, ki o manzarayı da farkındaysanız son günlerde İstanbul'da çok görüyoruz. Sürekli bütün kavşaklarda böyle polisler bekliyor. Zannetmeyin ki trafiği idare etmek için bekliyorlar. Belli ki biri geçecek oradan. İşte düşün kaç kişi geçiyorsa sürekli her yerde polis var İstanbul'da. Sebebi o yani. Bu kadar çok bakan olunca bu kadar çok polis oluyor. Yoksa...
Dizine de dursun, buraya kadar sana uğurlar olsun. Elini veren kolunu kaptırır da sonunda
ardından Ramazan'ın yarısı geride kaldı. Yarıladık Ramazan'ı da. Ramazan'ın hemen başında bir sohbet vardır, bir muhabbet vardır. Türkiye'de bir Ramazan geleneği haline gelmiştir. İşte ilk oruç tutmadın da ya, niye oruç tutmuyorsun da ya, hangi şehirde olacak falan diye. Şimdi bu sene farkındaysanız o konuyla ilgili bir haber gelmemişti. Ta ki bu hafta sonuna kadar. Şimdi o habere geleceğim ama ondan önce bir araştırma var. Bugün biraz araştırmalarla ilgili konuşacağız. Türkiye'de yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hissetme durumuyla ilgili bir araştırma bu. 2023 yılına ait. Yaşadığın çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hissediyor musun? Erkeklere sormuşlar. Erkekler çok güvende hissediyorum diyenler %14.6 erkeklerde. Güvende hissediyorum canım diyenlerin oranı %61. Ne güvenli ne de güvensiz diyenlerin oranı %14. Güvensiz diyenlerin oranı %8.5. Çok güvensiz diyenlerin oranı %1.7. Yani topladığın zaman 8.5, 9.5, %10'u diyor ki gece yalnız yürürken kendimi güvende hissetmiyorum diyen erkeklerin oranı %10. Şimdi öncelikle tabii araştırmanın kaynağının TÜİK olduğunu söyleyeyim de siz ona göre bir dinleyin. Önce bir kere bu TÜİK tarafından yapılmış bu araştırma. Dolayısıyla düşün, her ay enflasyon araştırması yapıp enflasyonla ilgili rakamları yayınlayan ve enflasyonun bu halde olduğu duruma bir bakarsak eğer, hani TÜİK tarafından yapılmış olması ne kadar güvenilir olduğunu bize gösteriyor. Ama tabii burada %10 kendimi güvende hissetmiyorum diyor ya, bu erkeklerle bu araştırmanın yapılmış olması sadece TÜİK'ten kaynaklı değil, erkeklerden kaynaklı da biraz az çıkmış gibi geliyor bana. Güvende tabii canım, kimden korkacağız, Allah Allah. Durumu var, o belli yani. Kadınlara sormuşlar Türkiye'de yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hissetme durumunu. Kadınlarda çok güvenli diyenlerin oranı %8.2. Güvenli diyenlerin oranı %48.2. Bu erkeklerde bu %48 %61'di. Ne güvenli ne güvensiz diyenlerin oranı %16.3. Güvensiz diyenlerin oranı %22.1. Çok güvensiz diyenlerin oranı %5.2. Yani kadınlar gece yaşadıkları çevrede yalnız yürürken %26, kadınların %26 kendilerini güvende hissetmiyorlarmış. %26. Biraz düşük mü? Ne diyorsunuz? Bir daha söylüyorum, TÜİK yapmış bunu. Doğal olarak hani çok güvensiz çıkmasını beklemiyoruz araştırmanın tabii ama. Şimdi kadınlarda bu hissiyatın ne durumda olduğunu en azından TÜİK açısından bakıp tespit ettikten sonra, ki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sabahı konuştuklarımızı, kadınların yazdıklarını hatırlayınız. Ne kadar doğru olup olmadığını oradan bile anlayabilirsiniz. Dönüyorum bu ilk neden oruç tutmuyorsun daya meselesine. İstanbul Fatih'ten gelmiş haber. Fakat dayağı bu kez oruç tutmayan kadınlar atmışlar. Fatih Camii avlusunda bir adam sigara içen kadınlara neden oruç tutmuyorsunuz diyerek hakaret edince kadınlar tarafından dövülmüş. Yeniden seven o bakışlar anlasana içimde. Bir şeyler değişiyor mu ne? He? Ne oluyor, hayırdır? Değişimin ayak sesleri böyle mi gelecekti? Bakışlar anlasana içimdeki duvarı yıkamazlar. Aramızda uçurumlar yeniden seven. Bakışlar anlasana içimdeki sizinle hemen az önce aktardığım bu istatistikle ilgili tepkiler gelmeye başladı. O kendini güvende hisseden %80 nerede yaşıyormuş acaba diye merak edenler var. Yıllardır çantamızda biber gazı taşıyoruz, öyle dolaşıyoruz diyenler var. Acı bademde oturuyorum, belki İstanbul'un en güvenilir yeri olabilir. %80 güvensiz hissediyorum demiş mesela bir kadın dinleyicimiz. Çok şey yapar. Biz kızlar kalbimiz dışarıda yaşar. Sevinsek de üzülsek de güneş gibi parlar. Biz kızlar ayakları hep sağlam basar. Biz kızlar ye. Biz kızlar her renkteyiz. Biz kızlar vazgeçmeyiz. Biz kızlar geleceğiz. Hayallerim var kırılmayan, başarılara koşmalı bu aşk. Kanatlarım var yorulmayan, uçmaya aç, kazanırız her maç. Hayallerim var yıkılmayan, başarılara koşmalı bu aşk. Kanatlarım var yorulmayan, uçmaya aç, kazanırız her maç. Biz evet, bu güvenlik meselesiyle ilgili çok mesaj geliyor. Başardı bu tırnaklar. Biz kızlar uzun kısa fark etmez saçlar. Yorulsak da zorlansak da devam bu yolda. Biz kızlar dünyaya karşı tek başına. Biz kızlar ye. Bütün bakanlar İstanbul'da diyorsunuz da uzaydan bile adam getirdiler AKP'ye oy istesin diye diyor bir dinleyicimiz. Ben demiştim değil mi? Ha? Ben söylemiştim bu uzaya giden ilk astronot. Tam böyle seçimlerden önce gidiyor. İster misin gelsin ondan sonra oy istesin diye söylemiştim değil mi? Bir tek şey bekliyoruz. Hani uzayda acaba mesela Murat Kurum ismini duymuş olabilir mi? Öyle bir o açıklama kaldı. Yani uzayda böyle bir boşluk oldu. O sırada böyle bir Murat Kurum sesi duydum. Yani şaşırır mıyım? Ben şaşırmam. Ya öyle bir açıklama gelirse şaşırmam. Ona inanan olur mu? Kesin olur. Gününün sabahındayız. Yeni haftanın ilk günündeyiz. İlk çalışma gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz, okula gidiyoruz bakalım. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daha 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Hırdağ'la. Pazartesi gününün sabahındayız. 7.30 oldu saat. Yeni güne, yeni haftaya, üstelik seçim haftasına başlıyoruz. Bakalım haftanın sonu nasıl bir yere çıkıyor? Hababam sınıfındaki gibi bir yere mi çıkıyor? Yoksa böyle biraz aydınlık bir yere mi çıkıyor? Hep beraber göreceğiz onu. Haftanın sonunda. Orada tabii hayat devam ediyor bir yandan. Sadece böyle seçimler, o otobüslerin üzerinde yapılan konuşmalar ya da orada bahsedilenler gibi değil. Memleketin sorunları aslında ya da bizim içinde yaşadığımız hayat biraz daha farklı. Mesela TÜİK diyor ya, hani kadınların %80'i kendini gece sokakta dolaşırken güvende hissediyor tek başına falan diye. Araştırmadan öyle bir sonuç çıkıyor çünkü öyle değil aslında. Dolandırıcılıklar, hırsızlıklar, uyanıklıklar, onlar etrafımızda cirit atmaya devam ediyorlar. Şimdi de HGS yalanıyla dolandırıcılık yöntemi çıkmış. Muhtemelen size de gelmiştir bu. Geldi mi bu mesaj? Ödenmemiş HGS borcunuz var. İcra işlemlerinin başlatılmaması adına ödeme yapmanız gerekiyor diye sahte avukat ismiyle mesaj gönderiyorlarmış insanlara. Zaten telefon numaralarını ele geçirmeleri son derece kolay. Onu internetten bir yerden satın alabiliyorsunuz 5 liraya 10 liraya. Sadece telefon değil, adres bilgilerini, soy bilgilerini falan, onların hepsi zaten çarşıda, pazarda. Onu biliyoruz maalesef. Hani nereden buluyorlar benim telefonumu diye merak ediyorsanız eğer, oralardan buluyorlar yani. Şimdi de bu HGS mesajı gelmeye başlamış. Aman dikkat. Bir de şu olay var son zamanlarda çok sık duymaya başladığımız. Yine bir tanesi Avcılar'da olmuştu diye hatırlıyorum, böyle bir 2-3 hafta önce. Avcılar'da ev sahibi Aysan Uzun, Cihangir Mahallesi'nde bulunan evini geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 4000 lira karşılığında MA isimli kişiye bir yıllığına kiralamış. Bu yani geçen yıl Temmuz ayında 4000 lira. Fena değilmiş. Şu geçen yıl Temmuz'daki kiraları hatırlamaya çalışıyorum da o zamanlar da 4000 lira neyse. Filistin uyruklu kiracı MA eve yerleştikten kısa süre sonra iki oda bir salonu bulunan dairenin odalarından birini yabancı uyruklu 5 kişiye ev sahibinin haberi olmadan kiralamış. Kaldığı odanın kapısını kilitleyen MA 50'şer euro aldığı kiracılarını aynı odaya yerleştirmiş. Evin bir odasına 5 yatak koyan kiracı ev sahibine 4000 lira ödeme yapmasına rağmen eve aldığı her kişiden 50 euro kira bedeli istemiş. Oradan 250 euro. Efendim. Hani bugünün parasıyla çarptığın zaman evet. Evinin son halini gören ve böyle kiraya verildiğini öğrenen ev sahibi çareyi evini satışa çıkarmakta bulmuş. Bir de çıkartamıyorsun. Bir de öyle bir şey var. Kimler kalıyor belli değil. Bu yabancı meselesiyle ilgili bu arada tabii kalanların hepsi de yabancı, kiralayan Filistinli. Dün bir televizyon kanalında konuşuyor Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, aynı zamanda yine AKP'nin adayı kendisi. Diyor ki Fatih'teki diyor sığınmacı sorununu bitirdik diyor, artık öyle bir sorun yok diyor Fatih'te diyor. Şimdi Fatih'i biliyorum. Hani doğma büyüme Fatihliyim, yani Fatih'in bir semtinde doğdum büyüdüm. Hani gidiyorum geliyorum, öyle bağım falan da kopmuş değil. İyi biliyorum yani. Şöyle söyleyeyim. Koca Mustafa Paşa'da o sorun bitmemiş. Ki Koca Mustafa Paşa'da epey büyüktür yani ve kalabalıktır. Yok böyle skandal. Vardır. Vardır vardır. Ne olmuş yine? Türkiye Basketbol Federasyonu yanlış hesap yapmış sevgili dinleyiciler. Ne demek yanlış hesap yapmış? Türkiye Basketbol Federasyonu İNG Kadınlar Süper Ligi'nde normal sezon sıralamasını yanlış hesaplamış. Oho! Basketbola bak. Playoff'ta da yanlış rakamları eşleştirmiş bu yanlış hesaplama sebebiyle. Orman Spor'la İzmit Belediyesi aynı puanda ligi bitirmiş. Kurallara göre önce iki takımın arasındaki maçlara bakılması, daha fazla sayı atanın üste geçmesi gerekiyormuş. Galibiyetler aynı farkla kazanıldığı için, yani 82-78 ve 69-65 devreye genel averaj girmiş. Bu durumda İzmit Belediyesi dördüncü olacakken Türkiye Basketbol Federasyonu Orman Spor'u üçüncü sıraya taşıyıp playoff'ta Mersin'le eşleştirmiş. Yanlışlıkla dördüncü olan İzmit Belediyesi'nin rakibi ise beşinci olan Galatasaray olmuş. Buna kimse itiraz etmemiş mi? Ha bir de işin öyle ilginç bir tarafı var. Bu dört takım da buna itiraz etmemiş, değil mi? Galatasaray da dahil. Bu takımlar da buna itiraz etmemişler. Burası Türkiye Basketbol Federasyonu sevgili dinleyiciler. Sonra diyoruz ki niye basketbolda özellikle bu milli takım seviyesinde bir elma düştü yere, başarılı olamıyoruz? Uzun zamandır uluslararası turnuvalara niye gidemiyoruz?
yine geldik. Bu dünyanın oyunu belli mi sağ sol?
Futbol desen zaten. Basketbolda durum böyle işte. Yeni Türkiye. Öyle yani.
Kışın ardı deniz değil, kışın ardı bahar değil, gördüklerim bir rüya.
3500 kişinin yaşadığı sitede aidat kavgası çıkmış. Bu site yönetimleriyle alakalı ne kadar çok haber var ya. Son zamanlarda farkındasınız değil mi? Tabii böyle siteler büyüdükçe, oradaki daire sayısı arttıkça o aidatlarla birlikte toplanan para da artıyor. Para nerede çoksa orada mutlaka bir şey oluyor. İstanbul Büyükçekmece'de 20 Mart Çarşamba günü 3500 kişinin yaşadığı 806 dairelik sitede site yönetiminde söz sahibi olduğunu iddia eden iki grup arasında kavga çıkmış. Araya girerek kavgayı ayırmak isteyen site sakini Mehmet Bey'in burnu kırılmış. Site sakini Naci Kaplan yaptığı açıklamada bir ay önce bir seçim oldu. Seçimde Hamit Bey ve ekibi kazandı. Diğer arkadaşlar biziz diyor burada yönetim. Hiçbir yetkileri de yok. Ve kırtasiyeden aldıkları makbuzları imzalayıp aidat topluyorlar. Kırtasiyeden aldıkları makbuzları aidat topluyorlar. Fakat burada banka ve diğer yetkili temizlik şirketi olsun, güvenlik olsun, bütün defterler, karar defterleri burada diye konuşmuş. Paralel yönetim olmuş. Onun gibi bir şey olmuş ya, baksana. Büyükçekmece'de bunlar olurken o sırada Kilyos'ta, Sarıyer Kilyos'ta Çiller üzgün. Aa, haberiniz yok mu? Hani Tansu Çiller Murat Kurum'a destek verdiğini açıklamıştı. Onun İstanbul için bir şans olduğunu söylemişti. Sonra anlaşılmıştı ki Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu dönemde kendisinin aldığı Kilyos'taki arazilere imar verilmişti. Bunu öğrenmiştik biz ya. İşte o imar iptal edilmiş sevgili dinleyiciler, yargı yoluyla. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 21 Mayıs 2020'de eski başbakanlardan Tansu Çiller'in oğlu Berk Uçuran Çiller'in yönetiminde olduğu sırada Marsan Marmara Holding'e ait Sarıyer Kilyos'ta yaklaşık 30 bin metrekarelik arazinin imarı değiştirilmiş. Plan değişikliğiyle konut alanı otel yapılacak şekilde düzenlenmiş ve 4586 metrekarelik inşaat alanı 5 misli arttırılarak 24 bin metrekareye çıkarılmış. Tamamı 3. derece doğal sit alanı sınırlarında kalan arazinin eğimi nedeniyle 6 katlı otel dikilmesinin önü açılmış. Buna da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izin veriyor ha. Ne güzel. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı iptal davası açmış. İstanbul 5. İdare Mahkemesi de bakanlığın planlarını 2 Kasım 2021'de oy birliğiyle iptal etmiş. İptal kararının ardından bakanlık ikinci kez devreye girmiş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Olsun demiş buraya, demiş beton istiyoruz, inşaat istiyoruz demiş denize sıfır. 10 Mayıs 2023 itibariyle yeni plan hazırlamış, askıya çıkarmış. İstanbul Belediyesi bu planları da yargıya taşımış. İstanbul 14. İdare Mahkemesi de 29 Şubat 2024 tarihinde oy birliğiyle iptal kararı vermiş. O zaman demek ki biz bu hafta Tansu Çiller'i bir daha bir görürüz. Alıştım aldırma. Çıkar bir daha bir. Bir daha bir Murat Kurum yapar bence. Yağma Hasan'ın böreği derlerdi eskiden. Öyle derlerdi. Resmen memleketin durumu öyle, biliyor musunuz? Öyleymiş. Çok uzun yıllardan beri öyleymiş. Biz böyle zaman zaman yargı kararlarıyla, sağ olsun kimi gerçek gazeteciler sayesinde öğreniyoruz nasıl yağmalandığını ülkemizin. Bak mesela bugün bir tane haber var. Ve hala da yağmalanmaya nasıl devam ettiğini aynı zamanda. Hatay'da müteahhit Selahattin Yüksel'in yaptığı Fuat Seçkin apartmanı 6 Şubat depreminde yıkılmış. 14 kişi ölmüş. Buna rağmen Yüksel'in şirketinin ihale alarak kamu binaları inşa ettiği ortaya çıkmış. Müteahhit bu arada cezaevinde ama o müteahhitin şirketine kamu ihale veriyor bina yapsın diye. Nasıl? İsmail Saymaz yazmış bugün mesela. Üzülmek yok asla, kandırma. Biliyorsun beni ne. Şimdi madem depremden konuşuyoruz. 6 Şubat depreminde yıkılan Diyarbakır'daki bir galeriya sitesi vardı. Hatırlıyor musunuz görüntüleri? Mutlaka hatırlıyorsunuzdur. İsim de tanıdık geliyordur. İşte o Diyarbakır'daki galeriya sitesinde 89 kişi hayatını kaybetmiş. Yıkılan blokta kolon kesildiği iddia edilmişti. Dün, daha doğrusu geçtiğimiz hafta karar çıkmış. Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeymuz Yiğit ve inşaat mühendisi Fenni Mesul Tevfik Demir'in bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanması sebep olma suçundan 17 yıl hapsine karar verilmiş. 17'şer yıl hapis almışlar. 89 insan hayatını kaybediyor. Bunun karşılığında 17 yıl hapis alıyorsunuz. Hep konuşuyoruz insan hayatının ne kadar ucuz olduğuyla alakalı Türkiye'de ya. Yıl olarak, yani ceza olarak baktığınızda da öyle. Ki o ceza paraya çevriliyor bazen. O zaman para olarak da hesaplayabiliyorsunuz. O zaman daha da acı. O yüzden insan hayatının, sizin hayatınızın, benim hayatımın, bizim hayatımızın Türkiye'de bir kıymeti yok. En azından adalet nezdinde net bir şekilde kıymeti olmadığını, insan hayatının çok ucuz olduğunu hiçbir zaman unutmayın, olur mu? Bu ülkede yaşarken bir kere bunu bilmemiz gerekiyor bizim. Her vesileyle de öğreniyoruz, her vesileyle de öğreniyoruz işte. Deprem sayesinde öğreniyoruz. Trafik kazaları sonrasında verilen cezalar sayesinde öğreniyoruz. Cinayet işleniyor, onun sonrasında verilen cezalarla öğreniyoruz. Artık bunu biliyoruz yani. Bana da öyle bak, kulun olayım. Hani bir nefes de bakalım. Bartın'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın'a ziyarette bulunmuş. AKP'li belediyeyi ziyaret etmiş. Belediye başkanı için, belediye başkanı adayı için oy istemiş. Dedim ya, bakanlar sahaya inmişler. Adalet Bakanı yapıyor bir de bunu. Adalet Bakanı Bartın belediye başkanı adayı için oy istiyor. Şimdi yarın öbür gün mesela Bartın'da seçim sırasında bir usulsüzlük oldu. Oylar çalındı diyelim ki. Mevzu yargıya taşındı. Ve bu AKP'li aday lehine yapılan bir şey oldu diyelim ki. Sonuç? Mevzu yargıya taşınacak. O adaya zaten Adalet Bakanı oy istemiş. Nasıl olacak? İçişleri Bakanı'nı konuştuk geçen gün işte mesela. Ama bu ziyarette daha da acayip bir şey var sevgili dinleyiciler. Bakan Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde AKP'li belediyeyi ziyaret etmiş. Ziyaret sırasında Tunç dahil 7 erkek koltuklarda otururken belediye çalışanı ve AKP'li kadın kolları üyesi kadınlar ayakta beklemişler. Bunu nereden öğreniyoruz? Bizzat Adalet Bakanı'nın paylaştığı fotoğraftan öğreniyoruz. Adalet Bakanı bu fotoğrafı sosyal medya hesabından da paylaşmış. Vatandaşlar da bu çağda bu görüntü olur mu diye tepki vermişler. Çağ derken rakam olarak çağ öyle ama kafa olarak. Biz o çağda değiliz ki. Devam edelim. Kuzey Kıbrıs'la ilgili vaatte bulunmuş. Kim vaatte bulunmuş? Murat Kurum hızını alamamış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ulaşım sorununu da çözeceğini söylemiş. Oo, Kıbrıs hayırlı olsun. Seçim kampanyasına sadece İstanbul sloganıyla başlayan AKP ve MHP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs'ın ulaşım sorununu çözmeyi vaat etmiş. Yani sadece İstanbul'du. Kıbrıs ne alaka ya? Hayır, bir de biz onu çözmeye kalkarsak daha beter yaparız. Zaten tersten gidiyor. Ben söyleyeyim sana, sorun olur. Taksim'de bir otelde düzenlenen Kentler ve Kültürler Buluşması programında konuşmuş. Programa Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel de katılmış. Vay arkadaş. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı bile geliyor, Murat Kurum için oy mu istiyor? Kıbrıslılar ne diyorlar bu duruma? Ben gidince bir Kıbrıs'a sorayım bakayım, ne diyorlar acaba? Daha ileri gidenler var. AKP Merzifon ilçe başkanı Avukat Abdullah Şahin, partisinin seçim çalışmaları kapsamında yurttaşla buluşmuş. Şahin'in hükümetimiz bir adım geri giderse emekli ve memur maaşları yatmayabilir sözleri tepki almış. Nasıl yani, mesela belediyeyi kazanamazsa maaş mı yatmayabiliyormuş? Nasıl oluyormuş? İş o noktaya kadar gelmiş mi ya? Yok canım. Hayır, zaten işte mesela emekli maaşları çok konuşuluyor ya son zamanlarda. Emeklilere yatırılan maaş miktarı zaten öyle çok yüksek değil. Hayır, devletin diğer kurumlarının yaptığı harcamalara falan bakınca da çok değil aslında. Hatta şöyle söyleyeyim size. Zaman zaman konuşuyoruz ya, hani bundan 5 sene önce, bundan 6 sene önce, böyle çok uzun zamanlar önce değil yani. Hadi diyelim 10 sene önce. Türkiye'de en düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerindeydi sevgili dinleyiciler. Yani bugün asgari ücret ne kadar? İşte onun üzerindeydi. Peki şimdi ne kadar? Türkiye'de emekliler asgari ücretin %64'ü kadar maaş alıyorlar. Bu durum Yunanistan'da asgari ücretin %135'i kadar. Yani Yunanistan'daki emekliler asgari ücretten fazla emekli maaşı alıyorlar. En düşük emekli maaşı orada öyleymiş. Tabi hangi listeye, hangi değerlendirmeye nasıl bakarsan bak. Yani Türkiye'de emeklinin durumu var ya, gerçekten o kadar fena ki. Yani dünya nezdinde söylüyorum, zaten ülkede kötü de. En düşük emekli maaşında ikinciyiz. Bizden daha düşük bir Bulgaristan varmış. Onun haricinde... Şu rakamlara bakmaya başladığın zaman Türkiye OECD ülkeleri arasında 1000 hasta başına düşen doktor ve hemşire sayısının en düşük olduğu ülke olmuş sevgili dinleyiciler. Yani sadece Avrupa ülkeleri değil, OECD ülkeleri arasında 1000 hasta başına düşen doktor sayısının en düşük olduğu ülke Türkiye, 2.2 ile 1000 kişiye 2.2 doktor düşüyor. Bu rakam Avusturya'da 5.5, Norveç'te 5.2, Almanya'da 4.5 ki Almanya'da artıyormuş. Bizde de düşüyor. Bilin bakalım niye? Fark ettin kanatlarımı. Neydi? Giderlerse gitsinler değil mi? İspanya'da 4.5, Litvanya'da 4.5 diye gidiyor. Sonra en dipte biz varız. 2.2, Meksika 2.5, Güney Kore 2.6 diye gidiyor böyle. Çok olmaz ki bu kadar. 1000 kişi kişi başına düşen toplam hemşire sayısı Türkiye'de 2.8, Finlandiya'da 18.9. Yani en diple zirve arasında ne kadar fark var onu anlayın diye söylüyorum. Rakamlar dedim ya, Ipsos'un bir araştırması var. Ipsos Türkiye'nin yaptığı araştırmaya göre halkın %85'i ülkedeki en büyük sorunun ekonomi olduğunu söylemiş. %85. Halbuki bu araştırmayı TÜİK yapsa mis gibi çıkacak da. İşte arada böyle Ipsos gibi. Halkın %65'i de enflasyonu açıklanan resmi enflasyondan daha yüksek hissediyormuş. Halkın yarısının en büyük endişesi enflasyon. Ankete katılan 10 kişiden 7'si de işsizliğin artacağını öngörüyormuş. Olmaz ki bu kadar. Yani hiç öyle seçim meydanlarında söylendiği gibi değil. Ülke sorunları, hiç öyle anlatılanlar gibi sorunlar yok. Ya da var da onlar değil asıl problem edilenler. Yani ülkenin en büyük sorunu... Hiç öyle dış güçlermiş, şer güçleriymiş, onlarmış, bunlarmış falan değil. Öyle görünüyor. Bak mesela geçen gün neredeydi? Hangi bir tane televizyonda konuşuyor? AKP Sivas Milletvekili Ali Turan. Şimdi bu biliyorsunuz İsrail'le ticaret kesilmiyor. Hesapta İsrail'e en büyük tepkiyi biz veriyoruz. Yalan dolan. Bak en büyük tepkiyi versek ve gerçekten de bu yapılanlara samimiyetli bir şekilde karşı olsak. Birincisi ticareti tamamen keseriz İsrail'le. Kesmiyoruz. Haldır haldır İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyoruz. İkincisi bir yasal girişimde bulunuruz. Hiç biz girişimde bulunmuyoruz. Güney Afrika gidiyor işte... Uluslararası mahkemelere başvuruyor, İsrail'i şikayet ediyor, yargılanmalarını sağlıyor falan. İnsan Hakları Mahkemesi de gidiyor örneğin. Biz ama bütün mitinglerde... Ne diyor biliyor musunuz bu AKP Sivas Milletvekili Ali Turan? İsrail'le diyor ticareti kesmemizi Amerika, Avrupa, İran ve şer güçler istiyor diyor. Söylüyorum bu milletvekili olma şartları arasına. Yani KPSS'de 80 puan alma şartı getirilsin. Basit bir IQ testi. Belki hani o yapılamıyorsa eğer kanunsal olarak. Ama böyle bir şey gerekli diye düşünüyorum ben. Neyse biz dönelim yeniden en büyük sorunun ne olduğuna. Halkımıza göre, daha doğrusu Ipsos Türkiye'nin yaptığı araştırmaya göre halkın %85'i ülkedeki en büyük sorunun ekonomi olduğunu söylemiş. TÜİK yapmamış araştırmayı, özellikle altını çizerek söylüyorum, Ipsos yapmış bu araştırmayı. Sizce nedir ülkenin en büyük sorunu diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Bakalım sonuçlar örtüşecek mi acaba? Siz ne görüyorsunuz etrafınızda ya da hayatınızda büyük sorun olarak acaba? Ülkenin en büyük sorunu bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter üzerinden, X üzerinden, arzu ederseniz WhatsApp hattımız 0532 172 52 32, 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Pazartesi gününün sabahındayız. Yerel seçimler öncesi son haftadayız. Bakıyoruz meydanlarda söylenenlere, konuşulanlara, özellikle iktidar partilerinin adaylarının söylediklerine, iktidar ittifakının adaylarının söylediklerine. Memleketin bambaşka sorunları var. Onları çözeceklerini söylüyorlar. öyle mi acaba gerçekten? Ülkenin en büyük sorunu ne acaba size göre diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz ki o konuyla ilgili Ipsos'un yaptığı bir araştırma var. Bayağı seçim şarkısı oldu bizim için ya. Siyasi partiler kullanmasa da genel olarak. Ülkenin en büyük sorunu. Bakın ülkenin en büyük sorunu meselesine geçmeden hemen önce dün bir görüntü vardı. Televizyonda izlemiş olabilirsiniz. İzlemeyenler için kısaca anlatayım. Dinleyicimiz bizzat maça gitmiş, görmüş, yaşamış ve onu yazıyor, gönderiyor. Dün kadınlar voleybolu için Türkiye'de önemli bir gündü. Bir önemli kupa finali vardı. Fenerbahçe, Opet ve Eczacıbaşı Dynavit kadın takımları karşılaştılar finalde. Kadın voleybol takımları. Fenerbahçe, Opet maçı kazandı. Dolayısıyla kupayı da kazandı. Şimdi diyor ki dinleyicimiz, orada maçı izleyen bir dinleyicimiz. Dün kupa maçındaydım. Maç bitti. Kupa seremonisi sırasında Eczacıbaşı Dynavit takımı geldi. Fenerbahçe, Opet'li oyuncuları kucakladılar. Hepsi gülerek birbirini tebrik ettiler. Fenerbahçe Opet kupayı alırken Eczacıbaşı Dynavit özellikle bekledi. Fenerbahçeli oyuncuları alkışladı. Ve bütün bu süreçte seyirciler iki takımı da alkışladı. Ütopya gibi değil mi? Ama dün Ankara'da yaşandı bu işte. Ankara'da değil mi maç? Yanlış bilmiyorum. Yani olabiliyor aslında. Nedir ülkenin en büyük sorunu? Bence ülkenin en büyük sorunu cehalet. Cehalet birçok şeyin sebebi çünkü diyor bir dinleyicimiz. Yapılan yanlış birçok şeyin onaylanmasının sebebi bu olabilir belki. Kabul görmesinin sebebi bu olabilir belki, dediğiniz doğru. Ve özellikle de bu durumun devam edebilmesi adına bu kadar eğitime müdahale ediliyor olabilir. Olabilir değil böyle zaten de. Abi bence ülkenin en büyük sorunu Diyanet'in kullandığı S-400'ler. S-400'ler derken... Ha, Maybach'ları söylüyorsunuz, tamam. S-400 deyince bir de bizim alıp böyle milyar dolarları alıp kullanmadığımız S-400'ler var biliyorsunuz. Ne oldu onlar? Bayağı bir para vermiştik çünkü onlara diye hatırlıyorum ben de. Sorunu adalet. Hatta adaletsizlik diyor bir dinleyicimiz. O olmazsa hiçbir şey olmaz. Olmuyor da zaten. İşte az önce anlattım size insan hayatının Türkiye'de ne kadar ucuz olduğunu. Adaletin gözünde, devletin gözünde insan hayatının ne kadar kıymetsiz olduğunu. Sorunu bilgi sahibi olanlar konuşamıyor, cahil kesimse susmuyor, susmayı bilmiyor. Ülkede her şey varmış gibi ama yokmuş gibi de. Herkes her şeyden anlıyor ama birçok kişinin hiçbir şeyden haberi yok. Çünkü doğru iletişim de yok mesela. İletişimin %90'ı, medyanın %90'ı tek bir elden yönetilince, bak %90 diyorum yani. Ülkenin en büyük sorunu Yaradan'ın bizi ekonomiyle sınamasıymış. Hiç tadım tuzum yok pek dar dar dar. Öyle mi? Ekonomiyi de oraya mı bağladık en son? Har har yanıyorum, küle dönmek üzereyim. Bir suyun akışındayım, bir gidiyorum tersine. Bir arkadaşım ümitle, bir aramacı kaderle. Lakin sabrın sonu selamettir beklerim. Günde Ülkenin en büyük sorunu liyakat, liyakat, liyakat diyor bir dinleyicimiz.
Çok yakınına gidecek, gidecek, geldi yürü gidecek, her şeyin sonu var bu çilede.
Ne kadar nadir söylüyoruz değil mi ya, ne kadar doğru bir yönetici, ne kadar doğru yapıyor işini. İyi ki bu insanı buraya görevlendirmişler, atamışlar diye. En son ne zaman söylediniz? Yani devlet kadrolarında, hatta geçtim devlet kadrolarını, bazı özel kadrolarda bile böyle, hani özel şirketlerde bile, ya ne kadar başarılı bir yönetici, ne kadar doğru bir insanı doğru bir göreve getirmişler falan diye. Ne bileyim ben, bir belediyede örneğin ya da bir devlet kurumunda falan en son kimin için bunu söylediniz, ne kadar başarılı dediniz, hatırlıyor musunuz acaba? Sakarya Et ve Süt Kurumu'nun önü burası diyor bir dinleyicimiz. Az önce çektiği videoyu göndermiş. Uzun ama çok uzun bir kuyruk var. Ucuza et almak için bekliyor insanlar, ki bu insanlar sahur sonrası sıraya giriyorlar, biliyor musunuz? Yıktın beni. Ne diyor o durumda bakan? Hangisi söylemişti? Ticaret Bakanı mı söylemişti? Kırmızı ette ufacık bir fiyat artışı oldu, böyle bir küçük. Biraz şey oldu demişti, hatırlıyorsunuz değil mi? Geçen hafta. Zeynep yazmış. Ekonomi, trafik, hastane, bu ülkede tek bir sorun olması mümkün değil ki. Kira ve neyse diyor, kira ve ev sahibi olmak istiyorum. Eskiden tek bir çalışan çocuklarını okutup emekli ikramiyesiyle ev alırdı. Artık bizim için hayal bile değil. Yani barınma bu ülkenin en büyük sorunlarından diyor. Özellikle deprem bölgesinde bu barınma problemi gerçekten çok büyük bir problem. Ne vaatler ne vaatler, ama birinci yılında kaç konut teslim edildi gördünüz işte. O teslim edilenler de 1000 tane eksikle teslim edilmiş bu arada. O konu hiç konuşulmuyor zaten. Ülkenin en büyük sorunu, bunu iktidar muhalefet ayırt etmeden söylüyorum, çapsız ilkesiz siyasilerdir. Bunlar varken bizden bir yol olmaz diyor bir dinleyicimiz. Ülkenin en büyük sorunu ahlak. Ahlakın kalmamış olması. Ahlak olmayınca insanlar her türlü kepazeliği, rezilliği, hırsızlığı, arsızlığı yapmayı kendinde hak görüyor. En acısı da artık cezalardan korkan yok, çünkü ceza yok. İşte bak, sonuçta geliyoruz yine adalete bağlıyoruz aslında meseleyi. Daha doğrusu adaletin olmayışına bağlıyoruz. Sorunu insan demiş mesela Bülent göndermiş. Bir başka dinleyicimiz de diyor ki ülkenin en büyük sorunu bence Nisan olacak. Çünkü diyor Nisan'da bizi ne bekliyor acaba diyor. Uyanır gece yarısı. İşte onu dedim ya size yayının en başında. Hani bu hafta artık son hafta. Haftanın sonu yalnız nereye çıkacak? Yani hababam sınıfında olduğu gibi bir yere mi çıkacak? Onu artık önümüzdeki hafta göreceğiz, bayramdan hemen önce.
Dilsizler bana danıştı, kelebeklerin aklı benim. Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim.
Ülkenin en büyük sorunu hastaların ilaçlarını bulamaması, Sağlık Bakanı'nın da bunu hiç umursamaması. Ama Sağlık Bakanı'nın öyle genel olarak bir umursamaz tavrı var zaten. İlaç fiyatlarını umursamıyor, ilaç bulunamamasını umursamıyor. Mesela Lösante için ne eylemler yapıyorlar insanlar. onu hiç umursamıyor. Çocukları lösemiyle mücadele eden aileler Losanti Hastanesi'ne 7 yıldır ruhsat verilmemesini Türkiye'nin dört bir yanında hafta sonu protesto ettiler. Aileler neden diye soruyorlar, neden? Sağlık Bakanı umursuyor mu? Hiç. Kendisi bir hastane açsa şak diye ertesi gün ruhsat çıkar. Çıkmaz mı? Kesin çıkar. Ama Losanti olunca, Lösev olunca çıkmıyor değil mi?
Kalbim sevda kuyusu, her gün yoldan çıkarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım.
Ne demiş Fahrettin Koca? Lösemi diye gösterip diğer alanlarla ilgili hastane istemek istismardır demiş. Yani mesela tamam, diğer alanlarla ilgili açsınlar. Sorun ne? Sorun ne yani mesela? Diğer alanlarla ilgili açılsa ne oluyor?
Çok uzaklar.
Diyelim öyleyse.
Sen unut geçmişini, ben aklımda tutarım. Sen unut geçmişini, ben aklımda tutarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım.
Fikirtepe tarafından geçiyorum diyor Serhat göndermiş. Ülkenin en büyük sorunu Fikirtepe. Fikirtepe'de bir garabeti yaratanların ülkenin sorunlarını çözebileceğine inanan insanların oy kullanabilmesidir. Kadıköy'e böyle bir hançeri saplayan kişi mi kentin trafik sorununu çözecekmiş diye soruyor.
Biraz rüya, yalanı mı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya. Gerçek biraz rüya, yalanımı sevsinler, yalansızlar.
Ülkenin en büyük sorunu vatandaşa kemer sıkın deyip kamuda istedikleri paraları harcamalarıdır. Bir türlü anlatamadık, bu para onların şahsi paraları değil ama anlayan biri gelsin. İşte mesela hafta sonu Cumhurbaşkanı Karabük'e gitmiş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı. Tabii Cumhurbaşkanlığı helikopterleriyle, Cumhurbaşkanlığı otobüsleriyle, araçlarıyla, helikopterleriyle diyorum çünkü bir helikopterle gidilmiyor, iki helikopterle falan gidiliyor. Yani bu propaganda aslında devletin parasıyla yapılıyor. Yani sizin benim paramla yapılıyor. Dün mesela Marmaray bedava yapılmış, onu biliyor musunuz? Bu Atatürk Havalimanı'na gidilsin diye Marmaray bedava yapılmış, onun haberi var bugün Sözcü'de. AKP il başkanlığı ödeyecekmiş dün Marmaray'ın cirosunu. Yani dün Marmaray'ın yapması gereken ciroyu. Demir yolcular da diyorlar ki nasıl ayıracaklar, mitinge gidenlerle gitmeyenleri nasıl olacak diye soruyorlar. Tamamı ödenecek mi diyorlar, zaten ödenmez diyorlar. Hiç. Sorunu siyasetçilerdir. Kendi iktidarları için her şeyi yaparlar. İnsanları kutuplaştırmaktan geri kalmazlar. Siyasetçileri kaldırın, hiç kimsenin kimseyle bir sorunu kalmaz. Gül gibi geçinir giderler aslında diyor Mehmet. Sorunu bütün yetkilerin tek elde toplanması. O sistemi de bu halk tercih etti canım kardeşim. Böyle olacak dedik. Çok fena olacak dedik. Bütün güçlerin, bütün kuvvetlerin tek elde toplanması doğru değil dedik. Dediler. Sorunu yoksulluk, yolsuzluk, yandaşlık ve yalnızlık. Halk yalnız, tek başına mücadele ediyor demiş mesela bir dinleyicimiz. Ülkenin en büyük sorunu başını kuma gömüp gerçeği görmezden gelenler. Az önce bahsettiğiniz kuyruklar için malum kesim onlar, yani kuyrukta bekleyenler için açgözlülükten bekliyorlar onlar, stok yapıyorlar diyorlar diyor Neriman. Sahurdan sonra ucuz et kuyruğuna girenlere böyle mi diyorlarmış? Ülkenin en büyük sorunu çifte standart. Herkes konuyu kendi işine geldiği gibi değerlendiriyor. Her şeyi kendine, sadece kendine hak görüp aynı hakkın başkaları için de geçerli olabileceğini hiç düşünmüyor. Ipsos'un bir araştırması Türkiye'de halkın %85'i ülkedeki en büyük sorunun ekonomi olduğunu söylüyor. Bize Ipsos diye özellikle söylüyorum, TÜİK değil yani. Biz de dinleyicilerimize soruyoruz, ülkedeki en büyük sorun sizce nedir diye bekliyoruz mesajlarınızı. 0532 172 52 32 WhatsApp hattımızın numarası. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Hırdağ'la. Pazartesi gününün sabahındayız. 8.30 oldu saat. Ülkenin en büyük sorunu ne acaba diye konuşuyoruz. Ipsos'un yaptığı araştırmaya göre halkın %85'i ülkenin en büyük sorununun ekonomi olduğunu düşünüyor. Nitekim gelen mesajlarda, dinleyicilerimizden gelen mesajlarda da ekonomi ile ilgili çok sayıda şikayet var aynı zamanda. 4 yılda diş macununun fiyatı %854 artmış mesela. 2020'de 9 lira 95 kuruş olan diş macunu şu anda 94 lira 95 kuruşa satılıyor. Ki bu muhtemelen 94 lira 95 kuruştan sonra da zamlanmıştır. Yani bu fotoğraf çekildikten sonra zamlanmıştır. Ülkenin en büyük sorunu bir kişiye bel bağlamak, parlatıp parlatıp yağlamak. Gerçeklerle yüzleşince vah tüh diyerek ağlamak diyor, manici muallim göndermiş. Ülkenin en büyük sorununun medeniyetsizlik olduğunu düşünüyorum. Medeni yaşama dair bütün kuralları reddeden bir topluma dönüşüyoruz diyor bir başka dinleyicimiz. Vatandaşlık görevi vergilerimizin hesabını sormaktır. Bizim ülkemizde ise hırsızları vergilerimizi çalmak için seçmek, görevlendirmek ve onlara hayranlık duymaktır. Sevgimi verdim bile bile, gönlümü verdim seve seve. Sen aşkını al git, bak vakti geldi kaçmanın. Hadi güzelim sana güle güle. Güle güle yavrum güle güle. Güle güle sana güle güle. Güle güle yavrum güle güle. Güle güle sana. Ülkenin en büyük sorunu Ramazan'a özel olan pideyi alamayacak kadar yoksullaşan ama yoksulluğunun hesabını yöneticilere değil de fırıncılara soran yurdum insanıdır diyor. Fırıncı dinleyicimiz Fatih göndermiş. Fırıncılara kızıyorlar değil mi pide fiyatlarıyla ilgili? Hani 15 liraydı pide fiyatı?
Bu aşka paydos şunu bil, bitti sıkıldım be. peşine koşmaktan.
Az önce anlattığınız dünkü o kupa seremonisi ne kadar iyi geldi bana, bulup izleyeceğim diyor bir dinleyicimiz. İşte böyle şeyler de oluyor, olmuyor değil. İşte dün Fenerbahçe Opet'le Eczacıbaşı Dynamit arasında oynanan final maçı, hiçbir olay çıkmaması, maçın sonunda iki takımın birbirini tebrik etmesi, kupa alanı diğer takımın alkışlaması, seyircinin iki takımı birden alkışlaması falan. Oluyor böyle şeyler, olmuyor da değil yani. İyi şeyler de oluyor, güzel şeyler de oluyor. Onları genelde Bediye anlatıyor gerçi ama... Mutlaka izlemişsinizdir, bir reklam filmi var. Allianz Türkiye'nin yeni reklam filmi Bir Kız Gelecek Çocuk Olacak diye. İzlediniz mi siz onu? Türkiye Korumaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Koruncuk Vakfı ile birlikte bir kurumsal sosyal sorumluluk programı başlattı Allianz Türkiye. Bir Kız Gelecek. İşte bu kampanya için özel bir reklam filmi de çektiler aynı zamanda. Birçok katkıda bulunuyor Allianz Türkiye Koruncuk Vakfı'na. Koruncuk kızlarına yurt inşa ediyorlar mesela. Üniversite bursu ve istihdam gibi desteklerle geleceğe umutla bakmalarını sağlıyorlar. Cumhuriyet'in 100. yılında Koruncuk Vakfı ile birlikte yaşam ve eğitim hakkı risk altındaki kız çocukları, koruncuklar için böyle bir program yürütüyorlar. Depremzede kızların Koruncuk Vakfı bünyesine katılmalarını ve yeni bir yurt binası inşa ederek vakfın mevcut kapasitesinin yaklaşık iki katına çıkarılmasını sağlıyor aynı zamanda. Ayrıca 2030 yılına kadar Allianz Türkiye, 2030 yılına kadar devam etmesi planlanan bu uzun soluklu program kapsamında koruncukların yaşam boyu destekçisi olma vizyonuyla onlara üniversite bursu da verecek, gelişim ve istihdam imkanları da yaratacak. İşte böyle güzel şeyler de oluyor memlekette. Gelecekte bu konuştuğumuz sorunlarla karşılaşmayalım diye. En büyük sorun eğitim. Oradan başlamak lazım diyor Şule. İşte daha iyi eğitim alsın çocuklar diye uğraşıyorlar. Kimi vakıflar, kimi şirketler, kimi insanlar, gönüllüler. Halbuki bunu bizzat devletin yapması lazım değil mi? Ülkenin en büyük sorunu cahil insanların feraseti. Ben cahille sohbeti kestim ama cahil bir susmuyor ki. Ki o cahil insanın ferasetinin kendileri için ne kadar önemli olduğunu, nasıl oy deposu olduğunu bizzat yöneticiler söylemişlerdi hatırlarsanız. Ülkenin en büyük sorunu demokrasi. %52'nin kuyuya attığı taşı %48 çıkaramıyor. Demokrasi Finlandiya gibi ülkelerde geçerli olur. Adamlar ellerinden kitap düşürmüyor. Sonra dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya. Niye acaba diye merak ediyoruz, araştırıyoruz. Ülkede sorunsuz ne kaldı bilemiyorum ama sanırım en büyük sorunumuz eğitim. Gün geçtikçe cahilleştirilmeye çalışılıyoruz ve sonuçları görüyoruz. O yüzden tek bir sorun sayamıyoruz. Hakikaten kimse bir tane sayamıyor. Ülkenin en büyük problemi ahlaksızlık, adaletsizlik, bunlara bağlı olarak batmış ekonomi. Ülkenin en büyük sorunu hafıza. Pandemide maskeyi PTT mi dağıtsın, mesaj mı gelsin olayı. İlk olarak sokağa çıkma yasağı varken uçak biletlerinde vergilerin sıfırlanması. Deprem geçmişi olmasına rağmen Maraş depreminde sınıfta kalınması. İnternetin kısıtlanması. Mesela bunları hatırlamamız lazım oy verirken diyor dinleyicimiz de. O dediğiniz için bayağı sağlam bir hafıza kapasitesi. Bizde kapasite bir türlü artmıyor maalesef. Yani ülkenin en büyük sorunu muhalefet. İkna etmeye gidip ikna olan muhalefet.
Çek anam çek aynalı der. Sağdan soldan salla babam keriz olan yer. Biz buraya niye düştük lan? Sanki küçük bir cehennem her yer dağlan. Köle miyiz eşek miyiz düş yakamızdan. Handık bizdik.
En büyük problem tahammül. Kalmadı kimsede. Şimdi bu trafikte özellikle Ramazan'da kimsede tahammül yok. Farkındasınız değil mi o trafikteki kavga görüntülerinin ne kadar arttığının şu son iki haftada. Sorunları saymakla bitmez ama bence en büyük sorun mülteci sorunu. Şimdi kimse ses çıkartmıyor ama en geç 5 yıl sonra en çok konuşulan sorun bu olacak, göreceksiniz. Demin Fatih ile ilgili söyledim ya, Fatih Belediye Başkanı demiş, artık Fatih de demiş göçmen sorunu kalmadı diye. Fatih'te yaşayanlar diyorlar ki kalmadı tabii, çünkü sadece göçmenler yaşıyor artık Fatih'te diyorlar. Biz azınlıkta kaldık, biz sorun olabiliriz diyorlar.
Biz evimizde sürgün iken ye ye ye ye ye doymasın. Sen ne biz?
Türkiye'nin en büyük sorunu ışıltı, ışıltı. Işıltı gitti. Hep böyle oldu diyor bir dinleyicimiz. Işıltı şu anda Mersin milletvekili, biliyorsunuz. Son seçimlerde Mersin milletvekili seçildi. O yüzden Mersin ışıl ışıl her zaman. Değil mi? Mersinliler mutlaka sorunlarına kendisi vasıtasıyla çözüm buluyorlardır. Nebati sizin milletvekiliniz artık. En büyük sorunu %85 ile ekonomi çıkmış Ipsos'un araştırmasında. Ülkenin en büyük sorununun ekonomi olduğunu söylemiş insanlar. Bakıyoruz seçim meydanlarına. En azından iktidar adaylarına hiç öyle bir sorun yokmuş gibi görünüyor. Başka başka sorunlardan bahsediliyor ama yok, gelen mesajlar da genelde o yönde. Peki bugünlerde İstanbul'da kültür sanat adına neler var neler yok? Dönelim onlara, bir bakalım, göz atalım.
İBB Kültür AŞ ile İstanbul'dan kültür sanat haberleri başlıyor.
İstanbul'da iftardan sonra ücretsiz müze ziyareti var. Daha önce de duyurmuştuk ama İstanbul Belediyesi Kültür AŞ'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Minyatürk ve Dijital Deneyim Müzesi Ramazan'a özel olarak iftardan sonra yerli ziyaretçiler için ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Ücretsiz girebiliyorsunuz. Radar İstanbul mobil uygulaması üzerinden QR kod alıyorsunuz. Bu QR kodu okutarak bu müzelere iftardan sahura ücretsiz gidebiliyorsunuz. Bunun yanında İstanbul'un farklı yerlerinde çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Festival Park Kadıköy'de, Kartal'da ve Pendik'te Ramazan etkinlikleri var ki bu etkinlikler 15.30'da çocuklar için başlıyor. Ardından her akşam konserler de var. Örneğin Festival Park Kadıköy'de saat 21.30'da, bu akşam saat 21.30'da Mavi Gri grubunun konseri var. Kartal Ezel Tevfik Meydanı'nda 21.30'da Fuat Saka konseri var. Pendik Meydanı'nda da 21.30'da yine Onay Şahin konseri olacak aynı zamanda sevgili dinleyiciler. Müze Gazhane'de de etkinlikler var. Müze Gazhane'de saat 8'de müze akustik konserleri kapsamında Haris Lambrakis konuk olacak. Siz de bu konseri saat 8'de ücretsiz izleyebilirsiniz aynı zamanda sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim biz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
İBB Kültür AŞ İstanbul'dan kültür sanat haberlerini sundu.
gurbete gitti Süleyman. Duyduk öğrendik ki büyük şehirde büyük adam olmuş Süleyman.
Süleyman
vur davulcu eline üşenme hoppa. Çal zurnacı diline üşenme hoppa. Bir gün Sıla'dan mektubu geldi, okuduk ki köye dönüyormuş Süleyman. Çorba kaynadı, pilav da pişti, sofrayı kurduk, düğün misali Süleyman.
Süleyman
vur davulcu eline üşenme hoppa. Çal zurnacı diline üşenme hoppa.
Radyosu'nda geliyoruz. Bir Nihat'la muhabbetin daha sonuna, yeni haftaya başladık. Artık seçimler öncesi son haftaya da, en böyle kritik haftaya da başlamış olduk. Bakalım neler olacak? Önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Tabii bir yandan da aslında seçimden sonraki haftayı bekliyoruz. Asıl orada galiba bizi bir şeyler bekliyor ama onu artık seçimlerden sonra göreceğiz. Mecbur bu vakte kadar saklayanlar muhtemelen seçim sonrasına kadar da bekleteceklerdir diye tahmin ediyoruz. O hepimizin aklına musallat olan ekonomiyle ilgili gelişmeleri sonraki hafta beraber göreceğiz. Birazdan Kripto Odası başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracak sizlere. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.